Podcast dinle.
Herkese merhaba arkadaşlar. Karşınızda uzay çağında yolculuk ekibinden Doruhan.
Herkese merhaba.
Doğukan bekliyordu. Doğukan, Doruhan, evet. Sana materyal seçiminde bana yardımcı olduğun için torpil yaptım.
Yap abi. Dora kral olur ya.
Doğukan şey yapmadı. Bu arada nasılsınız gençler? Hoş geldiniz.
Abi çok teşekkür ederiz ya. Çok iyiyiz. Senden ne haber?
Ben deyim sağ olasın. Bir koronavirüs muhabbeti var biliyorsunuz. Covid olduk maalesef. Evet. Bugün de test yaptım yine pozitif. Dün Twitch'te testi canlı yayında yapmıştık yine pozitif. Antijen bu. Ama iyiyim. Yani bir şey kalmadığını düşünüyorum. Bir hafta oldu.
Aynen şey
sadece
çok iyisin ya.
Aşı olduğum için çok rahat atlatıyorum. Yani gerçekten soğuk algınlık gibi.
Gayet rahatsın ya. Ondan acayip sevmiştim yani o durumdan.
Şu olay efsane lan arkaya bak. Hakikaten arka planı fotoğraf sandılar şey dün yayında. Ev benim değil. Bu Airbnb. Hemen açıklayayım yani. Daha almadım ev. Alırsam da böyle bir şey olur. Spor aletleri falan da var. O yüzden görüyorsunuz. Formumuzdayız yani şişirdik. Zaten yayın öncesi fark etti Doruhan. Burak abi dedi sixpack'ler gelmiş.
Tam olarak öyle söyledim.
Ya, direkt inanabilirsiniz. Body'ci
yani ev benim değil. Daha kazanıp zengin olamadık yayınlardan. Gençler nasıl gidiyor bu ara? Kanalınızı bir anlatın bakalım. Yeni videolar eklemeye devam ediyorsunuz.
Evet abi devam ediyoruz. Direkt kanalı mı tanıtalım bırak. Tamamdır.
Ya şunu soracağım. İzlenmeler falan filan nasıl yani? Ben bir şikayet ettim ama sizde de bu ara benzer bir düşüş var mı?
Var abi. Yani son zamanlarda biraz daha çok daha az öneriyor YouTube. Yani oluyor yani sonuçta her kanalın inişleri çıkışları olur da. Ya biraz daha fazla önerse güzel olur yani.
Niye az öneriyor acaba? Gerçekten bu işi bilimsel olarak, teknik olarak inceleyip bilen insanlar var mı merak ediyorum. Bu algoritmayı çözen. İlla biz ajansları ya. Düşündük acaba. Ajanslara bağlandığı için mi bazıları ilerliyor diye bazı kanalları biliyorsunuz. Bilmiyorum aynen. Ne yapacağız.
Abi biraz şey işte. Var. Bilim kanallarına olan ilgiye YouTube'da çok fazla olmuyor. Özellikle Türkiye çerçevesinde. Hani Avrupa'da gene bir nevi var. Fakat yani Türkiye'de bilim kanallarına olan ilgi çok fazla değil. Yani
ama var ya. Yok da diyemiyorum.
Yok değil tabii ki var.
Bak dün bir kanalın videosu 1 saatte 2 saatte şu an 161 binde mesela. Demek ki 161 bin kişi veya Barış Özcan'ı düşünün veya işte diğer bilim kanallarının izlenenleri izliyor. Biz o kitleye nasıl ulaşırız bunu çözemedim hala. Yani ne eksik var bilmiyorum.
Barış Özcan demişken aslında onda da bir düşüş var.
Evet.
Direkt genel olarak algoritmada bir sıkıntı var yani o kesin. Belki bir algoritmada bir shorts'a kayırmış olabilir işleri. Onu düşünmedim değil.
Evet. O zaman ne yap? 60 saniyede mi yapalım her şeyi yani?
60 saniyede yayın yap.
Abi
60 saniyede işte ne olsun bugünkü yayın? Hani olmaz ki o da yani bize uygun yani, değil. Neyse dur bakalım.
Çözeceğiz bir şekilde ya.
60 saniyede Starship'e ne oldu? Hadi 60 saniyem var. Anlat.
Evet, ceza Holocaust'a döner burası ya da Eminem Rap'a döner.
Aynen öyle. O zaman sunumunuz varsa ekrana verin var. İsterseniz gençler.
Ben veriyorum.
Olmama ihtimali yani. Yok zaten.
Tabii ki de. Gelmeden önce bununla uğraşıyorduk ya.
Ya işte ben ona üzülüyorum. Bu kadar emek harcıyorsun, ediyorsun. Yani 60 saniyede yapacağım bir videonun kaç katı ama işte üzüntü verici yani.
Kesinlikle de işte yani. Yapacak bir şey yok. Tek yapmamız gereken daha iyisini yapmak. O zaman ekran geldiyse başlayalım. Ekranı göremiyorum çünkü.
Dur ben vereceğim hemen şimdi.
Ver abi.
Ekledim.
Tamamdır. O zaman... Şu anda arkadaşlar biliyorsunuz ki neredeyse Mayıs ayından beri pek bir Starship uçuşu olmuyor. Bunun da sebebi S-15'ten sonra yani Starship S-15'ten sonra SpaceX'in bu yörünge uçuşuna odaklanmış olması. Biz de o günden bugüne kadar neler oldu neler bitti bunları anlatmak. Yani biz de bunu yapacağız. Bizim amacımız bu. Bugün burada. O zaman başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz ki işte önceki yayınlarda demiştik ki SpaceX NASA tarafından işte aynı iş aracı tasarlanması üzerine seçilmişti. Ve 3 isimden SpaceX seçildi bunun için. SpaceX NASA astronotlarını ay yüzeyine indirmek için NASA'dan toplamda 3.9 milyar dolarlık bir para alacak ilerleyen yıllarda. Hatta bunun ilk 300 milyon dolarını aldı. Ama tabii biraz çalkantılı bir dönemde şu an NASA. Çünkü Blue Origin tarafından dava edildi. Aynı iş araçları dolayısıyla. Bakalım ilerleyen aylarda sonucu ne olacak göreceğiz.
Ne kadar bir ertelenme yaptığından daha sonra ufak bir
ondan bahsedebiliriz. Normalde SpaceX ve NASA'nın Lunar Starship üzerine Nisan başından beri çalışması gerekiyordu ama işte gelen itirazlar sonucu, sonrasında bir daha yapılan itirazlar sonucu Ağustos'a kadar ertelendi. Sonrasında Blue Origin davasını yapınca da daha Kasım'a kadar ertelendi bu şekilde.
Üzücü bu birazcık. Üzücü. Çünkü programı yavaşlatıyor. Hani çok çok çok yavaşlattığı söylenemez bence. Hani gene SpaceX Starship'i geliştirmeye devam ediyor. Biraz sonra da anlatacağımız üzere. Fakat HLS aracı üzerinde büyük bir etkisi var bence.
Ya kesinlikle var. Şimdi şöyle bir şey var çünkü hani mesela sonuçta aracı kimin için yapıyorsun, NASA için yapıyorsun. Bu mahkeme senin neyine sebep oluyor? NASA ile iletişim haline olamıyorsun bu araç için. Evet. Bu da NASA'nın parametrelerini kullanamamana sağlıyor.
Aynen.
Sonuçta NASA daha öncesinde Ay'a inmiş bir kurum. İnsanlı bir şekilde. Apollo görevleriyle. Bu cidden önemli.
Evet.
Araçtan bahsetmemiz gerekirse bu araç dünya yüzeyine geri dönmeyecek. Daha çok ay yüzeyiyle dünya yörüngesi arasında gidip gel yapacak. Git gel yapacak. Ve yani tamamen yakıta doldurdu.
Yani dünyaya dönmüyor. Yanlış anlamayalım. Bir daha emin olalım. Hı-hı. Dünyaya geri gelmeyecek. Ay dünya arasında gidip gelecek ama ayda konuşlandırılacak.
Aynen abi. Şimdi şöyle aracımızı bir ilk dünya yörüngesine çıkardığımızda tamamen yakıta doldurmamız gerekiyor yörüngede. Bunu yaptıktan sonra ay yörüngesine göndereceğiz. Astronotlarımız da SES'le birlikte fırlatılacak. Uranüs aracıyla Starship'e kenetlenecek.
Geçen bunu konuşmuştuk. Hemen ekleme yapayım Doğukan. Aydan fırlatma hem maliyetleri düşürecektir hem daha kolay olacaktır. Yoksa gökyüzünden fırlatma, şöyle diyeyim, projenin tam adını bilmiyorum. Atmosferin üst katından fırlatma gibi proje vardı böyle. Bir şeylerle, paraşütler bir şeylerle fırlatılacaktı. Tutup atma değil de. Yukarıda bir sistem ama bu zor bir şey, uygulanamaz yani, tam ben de anlamadım. Ama aydan fırlatma olursa insanlar hep şunu soruyor. Ay görevleri nasıl bu kadar kolay oldu, uçtular oradan diye. Yer çekimi yani ortada.
Yer çekimi atmosfer eksikliği.
Evet, çok kolay oradan gitmesi dünyadan daha mantıklı en azından fırlatma anlamında.
Aynen. Ya buradaki dediğim gibi abi, aslında buradaki durum biraz da o. Çünkü daha az yakıt harcamış olacaksın ay yüzeyinden kalkarken. Ya Starship mesela burada bu yönden de etkili. Yani kalkışta daha az yakıt harcayacak. Bu şekilde dünya yörüngesine dönüş yapabilecek. Dünya yörüngesine döndüğünde içinde az bir yakıt olacak. Bunu da tanker Starship'lerle dolduracaklar geri. Bu şekilde aracı yeniden kullanabilecekler. Aynı Falcon roketlerinde olduğu gibi.
Ya bu sistemi biraz kompleks hale getiren zaten de biraz önce bahsettiğin üzere yörüngede sürekli bir yakıt dolumu yapılması durumu. Hani bunun üzerinden çalışılması gereken ve zor bir durum. Ama SpaceX nelerin üstünden geldiğini düşünürsek yapılması çok zor.
Cidden yapabilirler.
Değil. Bence yapılabilir.
Görece olarak değil. Yapılabilir kesinlikle.
Evet, yapılabilir.
Evet. Burada da aracın bir uçuş animasyonunu gördük.
Burada dikkat çeken nokta, fark ettiyseniz aracın üstünde mavi mavi ışıklar çıkıyor üst noktasında. Aşağıdan gelmiyor bu. Aşağıda bulunabilecek motorların ateşlemesi ay yüzeyinde bir delik açabileceği için ve bir zarar verebileceği düşünülüyor. Bu yüzden o sistemden kaçınıldı. Motorlar daha çok yukarıya taşındı ve yukarıdaki motorların uyguladığı kuvvetle motor aracımız yüzeye iniş yapacak. Bu birazcık yine kompleks bir hale getirecektir aracı bence. Fakat çok mantıklıdır yani.
Basit motor olursa gelmez. Ki zaten SpaceX'in şeyi bu. Ne derler? Mottosu bu. Best part is no part. Yani
aynen.
Karmaşıksa çıkar işin içinden.
Evet.
Ya geçenlerde işte Everyday Astronaut'la bir şey Starbase'te gezdiler. İşte bu üretim tesisinde gezdiler. Orada ya eğer NASA da o şey yani onaylarsa direkt normal Raptor motorlarıyla inilebileceği söylendi. Bu da olabilir tabii. Yapılan çalışmalar bize gösterecek ne olacağını.
Bakalım. Programın çok başlarındayız. Hani şu anda kesin bir dille konuşmak biraz yanlış olabilir.
Kesinlikle.
Hani o yüzden biraz kaçınmaya çalışıyoruz bu gibi cümlelerden. Program çok uzun ve daha çok başlarındayız. Bu yüzden çok değişiklikler yaşanabilir. Bunlardan bir konusu da alt başlığı da biraz önce anlattığımız şeydi.
Kesinlikle. O zaman şimdi gelelim. Starship'in en son uçuşu. Starship S-15. Bunu bizim kanalda yayınlamıştık. Burak abi ne yazık gelememişti. Sanırsam trafik vardı o gün. O yüzden gelememişti abi.
Buradaysan Burak abi.
Buradayım. Kulaklıkla dinliyorum. Çay yapıyorum da arkadan. Aynen o gün trafikten dolayı gelemediğim yayın. Aynen.
Biraz tayt olmuştu ama çok güzel yayındı var ya. Çok heyecanlıydı.
Çok heyecanlıydı.
Yani. O zaman görelim bakalım. Starship S-15 uçuşta ne yaptı?
Evet.
Aracımız diğer Starship prototiplerinden biraz daha farklıydı. İşte daha öncesinde yayınlarını yaptığımız S8, S9, S10 ve S11'den çok daha farklıydı. Çünkü yeni nesil bir prototipti bu. Araçta çok fazla yeni sistem vardı. Ve yeni nesil Raptor motorları vardı. Bu yüzden uçuş biraz daha farklı sonuçlandı. Evet, bu açı.
Bu açı müthiş ya.
Diğer prototipler gibi S15'te 10 kilometrelik bir yüksekliğe çıktı ve iniş için gerekli şeyleri yapmaya başladı. Ve burada da iniş manevrasını görüyorsunuz.
Bir kısmı.
Bir kısmı, aynen. Bulutlardan dolayı bir kısmını görüyoruz. Ve iniş takımının açılışını görüyoruz.
Başarılı bir şekilde açıldığını görüyoruz. Çünkü başarısız bir açıldığı zaman çok güzel olmamıştı.
Yok, daha çok ondan değil de.
Evet, ondan değil ama yine başarılı açılması da önemli bir etken.
Ve bu şekilde Starship S15 başarılı bir şekilde rampaya iniş pistine iniş yapan ikinci prototip olmuştu. İlk prototip SN10'du. S10'du, pardon, özür dilerim. Yeni ismi S10'du. Ama tabii hızlı inişten dolayı inişten 8 dakika sonra aracımız patlamıştı. Ama S15 çok yumuşak bir şekilde indiği için patlamadı ve şu anda SpaceX'in Starbase tesisinde sergileniyor.
Evet. Kardeşiyle beraber.
Burada da inişten sonraki görüntüsünü görüyorsunuz.
Isı kalkanlarına burada belki çok ufak bir değinebiliriz.
Evet. Isı kalkanları S20'de değinelim istersen.
Tamam. Bunda evet. Kırılan birkaç ısı kalkanı olmuş. Hani o konuda birazcık endişelenmiştik. Burada. Fakat bunun biraz da normal olduğunu da kanaat getirmiştik. Hani
şimdi üste bakınca onu görüyoruz. Mesela üste bir tane düşmüş.
Aynen.
Geri kalan hepsi duruyor. Gördüğünüz üzere.
Evet.
S15 bu şekilde sonuçlandı. Şirkete çok fazla katkıda bulundu Starship program açısından. Birçok teknolojiyi doğrulamış oldular. Hatta yeni nesil Raptor motorlarının öncekilerinden çok daha çalıştığını da doğrulamış olduk bu şekilde. O zaman gelelim. Starbase. Önceki adıyla Boca Chica olan tesis bir isim değişikliğine gidildi ve isim Starbase oldu. Starbase tabii ki de sadece bir şey olmayacak. Bir roket tesisi olmayacak. Starbase aynı zamanda tesisin Mars konusundaki tüm yatırımlarının da evi olacak diyebiliriz.
Aynen. Şundan hemen bir interaktif yapabiliriz belki. Boca Chica adı mı sizce daha iyi, daha güzel, hı-hı, yoksa Starbase adı mı? Bana sorarsan ben Starbase olarak söylerim. Ben de Starbase. Sen ne düşünüyorsun?
Ben de Starbase.
Starbase. Boca Chica tatlı söylemesi ama yani bilimle pek alakası yok yani.
Biraz ama daha Starbase.
Aynen, daha hoş.
Burada da işte son aylarda Starbase üzerine yapılan yerleri görüyoruz. Önemli yerleri. Sol altta gördüğünüz üzere bir SpaceX bir Starbase logosu kurdu ışıklı bir şekilde. Bayağı hoş bir logo. Sonrasında yörünge rampası için yukarı fotoğrafta gördüğünüz gibi bir yakıt deposu kurmaya başladı. Ve en sağda ise yörünge rampalarını yapmaya devam ediyorlar. Hatta o yörünge rampasının üzerinde ilk yörünge gidecek, yani yörünge uçuşunda kullanacak ilk Supraver prototipiyle yörünge gidecek ilk Starship prototipini görüyoruz. Buraya daha sonrasında geleceğiz. Ama şunu diyebiliriz ki bu kadar kısa sürede yapılan şeyler yani gelecekte daha fazla şey yapılacağını gösteriyor.
Çok müthiş yani. Söylenecek kesinlikle çok söz müthiş yok gibi.
Şöyle diyebiliriz, bizim kanal Discord sunucusu da biz buraları yani olan şeyleri çok şeyle takip ediyoruz yani. Çünkü yeni bir şey geldi direkt atılıyor kanallara. Aynen öyle. Ve gelecekte yapılacak şeylerin planları burada Starbase'de. Gördüğünüz üzere yeni bir rampa daha yapılacak. Yeni bir yörünge rampası daha yapılacak. Sonrasında yeni bir yakıt deposu yapılacak. Bölgede hava ayırma sistemi olacak sıvı oksijen üretimi için. Ve bir iniş pisti daha olacak. Ve yeni iniş pistiyle beraber toplamda iki iniş pisti olacak. Bu da daha fazla iniş operasyonlarının yapılabileceğini gösteriyor.
Hızlı hatta, bir gelişim.
Aynen. Ya şu taraflara doğru genişlemeye başladı hatta bölge. İlerleyen zamanlarda belki ikinci yörünge rampasında temellerin atıldığını görebiliriz. O zaman gelelim yörünge fırlatma rampasına. Gördüğünüz üzere yani inşaatı, bu rampanın inşaatı neredeyse Nisan ayında başladı. Ve gördüğünüz üzere yaklaşık 4-5 ayda SpaceX bu rampayı bitirdi. Tam olarak bitmese de yani yapılarını bitirdi. Yani rampamız ama yörünge rampamız birkaç farklı elementten oluşuyor. Bunlar fırlatma entegrasyon ve yakalama kulesi. Bu kule oldukça önemli Starship için çünkü yani siz, ya şöyle diyebiliriz ki kule aynı zamanda Starship'i yakıt dolumundan sorumlu. Sonrasında Supreme'le Starship'i rampaya koymakla sorumlu. Ve aynı zamanda rampaya girecek Supreme'leri havada yakalamakla da sorumlu. Burada mesela kulenin Supreme'leri nasıl yakılacağını gösteren küçük bir animasyon var. Yakalama sistemiyle beraber SpaceX daha hızlı bir yeniden kullanılabilirlik sistemine erişecek. Yani hatta Elon Musk'ın dediğine göre ilerleyen prototiplerde yakalama girişimlerine başlayacaklar. Hatta bir sonraki Supreme prototipiyle. O da Supreme B5 olacak.
Bir tane mi olacak bu yakalama kulesinde? İlk etapta.
Yani ilk ramp, yani rampa başına bir tane olacak. Bu bölgede Starbase'de de iki ramp olması planlanıyor. Yani iki kule tane olacak. Aynen. Sonrasında rampamızın ikinci temel parçası fırlatma rampası. Fırlatma rampası Supreme ve Starship'i bir ara, yani Supreme ve Starship'i aynı anda tutmayı sağlayacak. Ve kalkışa kadar da Supreme'ye yakıt yüklemekle görevli olacak. Ve sonrasında yakıt depomuz var. Yakıt depomuz aslında bir nevi Starship'leri andırıyor. Çünkü SpaceX Starship'lerde kullandığı aynı teknolojiyi yakıt depolarında kullanıyor. Yine paslanmaz çelikten oluşan tanklardan yapıyorlar. Hatta burada da yakıt deposunda hangi tankın ne bulunduracağını gösteren bir şey de var. Çizelge de var. Gördüğümüz üzere işte 3 adet sıvı oksijen tankımız var. Sonrasında 2 adet sıvı nitrojen tankı var. Bir adet su tankımız var. Ve 2 adet de sıvı metan tankımız burada
bulunur. Umut demiş ki yani bana yakalama sistemi pek gerçekçi gelmiyor demiş. Ne diyorsun bununla ilgili?
Şöyle diyebiliriz abi. Geçtiğimiz günlerde SpaceX CRS-23 görevini yaptım. Bana da biraz yapılabilir. Kesinlikle yapılabilir. Bana orada şunu gördüm. SpaceX'in yeni drone gemisine o görevde kullanan itici indi. Ve tam merkezine indi. Onu gördükten sonra dedim ki cidden SpaceX bunu yapabilir dedim. Ya bir yerden sonra kesinlikle gerekli. Çünkü sürekli yörüngeye tanker Starship'leri yollayacaksınız. Bu da hızlı fırlatma gerektiriyor. Hızlı fırlatma için de Supreme'lerin yakalanması şart. Yani SpaceX gerçekçi olmayan birçok şeyi başardı. Bunu da başaracaktır elbette ki. Ya başaramazsa da illaki B, C, D gibi planları vardır. Sonuçta her şeyi tek bir şeye bağlamazlar. O zaman gelelim geçen yıldan bu yana yapılan tasarım değişikliklerine. Solda gördüğünüz üzere bu geçen yıl tasarımı konuşulan Supreme Starship'ti. Gördüğünüz üzere 120 metre boyuna ve Supreme iticisinde de 28 adet Raptor motoruna sahipti. Ama 2021 yılına geldiğimizde yapılan tasarım değişiklikleriyle ve uçuşa daha optimize edilmiş haliyle beraber İlk etapta 29 Raptor motoru ve sonraki prototiplerde de ise 33 tane Raptor motoru olacak Supreme iticisinde. Sonrasında SpaceX fazlalıktan kurtularak Starship boyunu 119 metre indiriyor. 1 metrelik bir azalma söz konusu. Sonrasında Supreme'de bulunan burada gördüğünüz üzere ızgara kanatçıklar biraz daha küçültülerek açık bir sistem haline getiriliyor ve bu şekilde uçta da açık olacak.
Konumlandırılmasına da ufak bir değişiklik yapıldı da söylenebilir.
Peki neden değişiklik yapıldı? Doğru.
Neden bir değişiklik yapıldığıyla ilgili çok fazla şey söylenmedi. Fakat yakalanma sistemiyle alakalı olabileceği hakkında konuşulmuştu. Ve aerodinamik olarak böyle bir kullanımın daha avantajlı olabileceği eksen olarak daha kolaylık sağlandığını söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam röportaj sırasında Elon Tim'le yapılan röportajda daha güzel duruyor, hem görüntü olarak da açıkçası daha güzel duruyor. Bu arada yapılan değişiklik belki burada çok net gözükmeyebilir, fakat bir dairenin etrafında eşit aralıklarla dağılmışken bu eşit aralık dağılma olayı biraz değiştirildi. İki tane uç kanat arasında 120 derece varken iki kanat arasında 30 derecelik bir fark var artık. Onda bir ufak bir değişiklik yapıldı. Bence daha mantıklı duruyor. Hani...
Kesinlikle. Ve aynı zamanda da iniş takımlarından da vazgeçildi. Çünkü sistem kuleyle yakalanmaya gelecek Supreme'den. Bunu da geçmeden önce şunu da dile getirelim. Sağdaki tasarım tamamen bize aittir. Ekibimizden Kutay tarafına yapılmıştır sağdaki Starship tasarımı. Raptor motoru tasarımı ise sunucumuzdan Paraski arkadaşımız tarafına yapılmıştır. Yavaş yavaş tasarımları da kendi şeyimizi de alıyoruz. Kendi tasarımlarımızı yapıyoruz. Sonrasında o zaman şu ana kadar yapılan Supreme prototiplerine gelelim. Burada gördüğünüz araç Supreme B2.1. Bu prototipin yapılma amacı Supreme'de kullanılacak bazı sistemlerin test edilmesi içindi ve onaylanması içindi ve bu tip prototip başarıyla test edildi ve sonrasında da üretim testine geri yollandı. Ama asıl olay burada değil. Çünkü asıl olay B3'te. Burada gördüğünüz bu itici şu an kadar yapılmış tam ölçekli ve test edilen ilk Supreme prototipi. Ağustos ayında testleri yapıldı galiba. Ya pardon. Temmuz'da mı yapılmıştı oran?
Temmuz'un sonlarına doğru yapıldı.
Temmuz'un sonlarına doğru yapıldı ve bu araç 3 Raptor motoruyla başarılı bir statik ateşleme gerçekleştirdi ve sonraki araç için yolu açtı. Şu anda bu aracın yarısı rampadayla duruyor. SpaceX'in niyeti işi bittikten sonra parçalamakta ama yarıda bıraktı işini. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak göreceğiz. Büyük ihtimal parçalamaya devam edecekler. O zaman gelelim Starship BS-420'ye. Burada bir isim değişikliğine gidiyoruz. Çünkü artık sadece ship ya da booster yok. Artık ikisi birlikte var. Burada Starship S20'yi görüyoruz. Tamamen ısı kalkanıyla kaplı ve 3 vakum motoru ve 3 deniz seviyesi Raptor motoruna sahip bir araç.
Biraz gösteriş için de ama sanki. Yani bir de fit check. Hani onun hakkında konuşmuştuk.
Buradaki fotoğraf bağlantı testlerinden. Geçtiğimiz Ağustos ayında SpaceX 6 Ağustos olması lazım. 6 Ağustos'ta Supreme B4'ü ve Starship S20'yi rampaya getirerek ikisini de yörünge rampasına birleştirdi ve rampada bu iki aracın bağlantı testleri yapıldı. Sonrasında iki araç da üretim testine geri yollandı. Burada da 29 Raptor motoruna sahip Supreme B4'ü görüyoruz. Rampa yerleştirilirken. Burada gördüğümüz bu 29 Raptor motoru insanlığı aya taşımış Saturn 5 roketinden çok daha güçlü. Neredeyse 3,5 kat daha güçlü diyebiliriz. Burada da 29 Raptor motoruna yakından bir bakış açısı. Buradaki kullanılan tüm Raptor motorları tamamen yeni nesil Raptor motorları. Hatta bundan sonraki bir nesil daha var. Bu Raptor'lara da Raptor V2 denilecek. Elon Musk'ın dediğine göre bu ay Raptor V2'nin testlerine başlaması gerekiyor ama illaki aksamalar olmuştur. Burada da Starship S20 ile Booster 4'ün birleştirilmiş halini görüyoruz. Ve arkada da yörünge rampasının yakıt deposunu görüyoruz. Ve sol tarafta da Booster 3'ü görüyoruz tabii ki de. O zaman gelelim. Peki bu araç niye birleştirildi? Bu araç ne için kullanılacak? Sebebi basit. SpaceX bu yılın sonuna doğru ya da en azından yapmaya çalışacak. İlk Starship'le yapacakları ilk yörünge uçuşunu yapmak istiyor. Ve bu uçta SpaceX sistemin doğrulayıp yavaş yavaş operasyon uçuşlara hazırlanmak ve sonrasında da Mars'a insan taşımayı, yani şu an kuruluşundan bu yana hayal ettiği Mars'a insan taşımayı gerçekleştirmek için bu aracı kullanacak. Bunun önünü açacak Starship BS-420. O zaman bakalım yörünge uçuşu nasıl olacak?
İlk yörünge testinin de çok önemli olduğu da söylenebilir. Şu, yani ilk yörünge testini alacağımız başarı değerleri yani bir sonraki araçların önünü çok açacaktır ve programı gerçekten çok ileriye atabilir. Fakat başarısız bir durum. Hatta rampadan çıkamadan daha bir kalkış anda yaşanacak bir problem, patlama gerçekten programı geriye de atabilir. Çünkü
kesinlikle
rampaya verebileceği çok büyük zararlar var. Bu vereceği büyük zarar yörünge rampasını bayağı yani yıkabilir demeyelim de zarar verebilir. Hani bu programı geriye atar. Umarım yapmaz böyle bir şey. Yani her şeyden
yani yedek rampa hazır olsa mesela böyle bir ihtimal düşünmüşlerdir diye düşünüyorum Dorohan.
İkinci rampanın amacı o aslında. Ha. Ama şu an elimizde öyle bir şey yok. Hani şu an bütün umutları yani aracın rampadan başarılı bir şekilde kalkması. Hatta bunu röportajında da değinmişti.
Şimdi diyelim ki kalkmadı ve dediğin gibi patlama gerçekleştirildi. Gerçekleşti. Burada nasıl bir senaryo izlenebilir? Bir tahmininiz, bir öngörünüz var mı arkadaşlar?
Ya aslında basit. Yani şöyle diyebiliriz. Yani görece olarak basit diyelim. Yani rampayı yeniden yapacaklar. Çünkü yani Elon Musk'ın dediğine göre bu rampa kısmının aşama sıfır. Sıfırıncı aşama. Yani her şeyin temelini burası oluşturuyor. Yani rampayı yeniden yapacaklar. Başka bir şansı yok. Çünkü yörünge rampası çok...
Başka bir yerden fırlatım gibi bir şey söz konusu mu?
Ya şöyle planları var ama daha şu anlık ilk başta ilk yörünge uçları serbestten olacak. Ya bu şekilde sistemi geliştirecekler ve yerine oturtacaklar. Daha kolay bir şekilde diğer yerlerden de fırlatma yapabilecekler. Hatta zaten planları şu. Önce Starbase'den sonrasında Florida'dan ve aynı zamanda da deniz fırlatma rampalarından. Okyanusta bulacak fırlatma rampalarından. Hatta zaten SpaceX bunun için iki tane eski petrol platformu satın aldı. Şu anda bu ikisinin de üstünü boşaltmakla uğraşıyorlar.
Öyle mi? Hmm.
Aynen. Belki ilerleyen zamanlarda bir Kaliforniya'da da bir tane yapabilirler. Bunu bize zaman gösterecek.
Veriyorum yani, şunu. Tamamdır. Verin,
tamamdır. O zaman devam. Bakalım yörünge uçuşunda bizi ne bekliyor? Öncelikle yörünge uçuşunun amacı iki aracın da deniz... Yani öncelikle rampadan kalkması olacak tabii ki de. Rampadan kalktıktan sonra rampa yakında patlamıyorsa bu yine büyük bir başarı olacak SpaceX için. Ama daha ilerisi de çok daha büyük bir başarı olur. Burada yakıt dolumunun dolum sırasında Starship görüyoruz.
Bu arada şunu eklemekte fayda var. Bu videonun başında o yazıyordu fakat burada şey olmamış. Şu an gördüğümüz şeyler kesin olacak şeyler değil. Hani mesela şu
eski tasarım.
Yani dışarıdan çıkan kol ya da Starship'in görünümü hani kesin olacak şey değil. Bu bayağı öncesinde yapılmış bir tasarım olduğu için çok kanmayın yani burayı
görseniz. Kesinlikle. Şu anki tasarım çok daha farklı. Raptor motoru ateşlendikten sonra Starship kalkışını gerçekleştirecek. En azından bunu umuyoruz. Ve bu şekilde dünyanın en güçlü roketi olacak. İnsan tarafından şu an karar yapılmış en güçlü roket olacak. Ve yükselmeye başlayacak. Kalkışın ilerleyen dakikalarında Starship Mexico yöresine girecek ve uçuş boyunca üzerine alacağı en fazla aerodinamik basıncı alacak. Bu yaklaşık 40 kilometre civarında falan olacak gibi. Ve sonrasında da Supreme ile Starship ayrılacak. Ya umuyoruz ki bunların hepsini bu yıl sonunda göreceğiz.
Ve umarım başarılı bir şekilde göreceğiz.
Aynen.
Çünkü çok riskli ve komik.
Motorlar kapandıktan sonra Starship ve Supreme ayrılacak. Supreme burada kısmi bir geri dönüş ateşlemesi yapacak. İlk seferde amaçları rampaya inip patlamak değil. Onun yerine okyanusa güvenli şekilde inmek. Yani her durumda güvenli olacak okyanusa inmek. Supreme Starbase'in yaklaşık 30 kilometre yakınına inecek denize. Denize inecek. İniş ateşlemesinde kaç motor kullanacağından tam olarak emin değiliz. Tabii ki de.
Bunu bir röportajda Elon'a sormuşlardı fakat hani şöyle bir cevap vermişti. Bir hafta sonra daha ne olacağını pek bilmiyoruz. Hani bir hafta içerisinde, iki hafta içerisinde onlarca değişiklik yaşanabiliyor bir anda. Kesin bir şeyin plan henüz yok elimizde. Fakat birkaç plan var. Değişebileceği söz konusu olduğu için söylememekte fayda var olarak söylemiş röportajında.
Suya indiğinde bir hasar oluşmuyor böyle inerse, öyle mi? Hesaplamalar ve teoriye göre.
Yok, aslında deniz bayağı büyük bir hasar verecek. Amaç burada şey değil, aracı kurtarmak değil. Daha çok veri elde etmek. Yani belki karaya kadar çekebilirler gemiyle Super Heavy. Ama dediğimiz gibi burada asıl amaç şey olacak. Veri elde etmek olacak. Sonraki uçuş için. Çünkü bundan sonraki uçuşta SpaceX iticiyi havada yakalamayı planlıyor kuleyle. Tabii bu değişebilecek plan tabii ki de. Ve aşama ayrılmasından sonra Starship 6 Raptor motorunu çalıştırarak dünyanın kısmi yörüngesine giriş yapacak. Tam olarak bir yörünge, stabil bir yörüngeye girmeyecek. Bunun sebebi de geçtiğimiz aylarda yaşanan Çin roketi gibi bir felaketin yaşanmaması için. Çünkü bu çok daha büyük felaket olur. Bundan sonrasında Starship motorlarını kapatacak ve ya burası olmayacak tabii ki de. Atmosfere girene kadar, yani giriş kısmına gelene kadar serbest bir şekilde uzayda olacak.
90 dakika bir süre olacak bu arada.
Toplam uçuş, aynen. Toplam uçuş 90 dakika olacak.
Uzayda geçirdiği zaman da yüksek olacak. Uzun bir aralık olacak. Umarım ki SpaceX bu süre boyunca sürekli Starship üzerinden bize görüntüler vermeye devam eder. Yakıt
tankı. En azından verebilir.
Yani Starlink kullanarak verebilir gibi duruyor. Sağlam bir altyapıları var. Umarım olur. Hani çok güzel olur. Hem görsel şölen olur en azından.
Kesinlikle. Aslında bir nevi bu uçuş SpaceX'in Mars için, yani Mars'a gidişinin bileti olacak. Çünkü bu şekilde sistemi doğrulamış olacaklar. Sistemde neyin yanlış olup olmadığını ya da neyin doğru gidip gitmediğini bu şekilde doğrulamış olacaklar.
Burada güzel aslında bir yere değindin aslında. Ben burada sana ufak bir ekleme yapmak istiyorum.
Yap.
Bildiğimiz üzere hani devlet de bu işin içinde ve devlet çok etkin bir şekilde Starship'in gelişmesini inceliyor ve nasıl bir süreç izlendiğini yakından takip ediyor. Tabii ki bunu yaparken de bir yandan da halkın güvenliği de onlara düşüyor. Bununla ilgilenen bir hatta bir kurum var, FAA diye kısaltması. Hani bu uçuşla yapılacak alınan güzel veriler, hani biz güvenliyiz, bunları yapabiliyoruz, sıkıntı yaşanmıyor gibi şeyi kanıtlarsa eğer, FAA'nin de bu süreçte SpaceX'in önünü biraz daha açabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani
öyle.
Zamanında güvenlik problemlerinden dolayı
lafını keseceğim. Ve burada da S20 atmosfere girmek için hazırlanıyor. Şimdi
dediğim gibi bu kadardı. Yani FAA'ya bakalım, bu uçuş başarılı olursa güzel bir yaklaşımda bulunacaktır diye düşünüyorum SpaceX'e.
Kesinlikle. Karşı. Ve işte uçuşun en zor kısmı burada başlayacak. Kalkıştan sonra. Atmosfere giriş. Çünkü bu SpaceX'in yapacağı, bu tür bir araçta yapacağı ilk defa olacak. İlk defa böyle bir şey yapacak. Tamamen devasa bir araçta atmosfere girmek olacak. Bu aşama başarılı bir şekilde geçerse bu SpaceX için çok çok yeterliden çok daha fazlası olacak.
Burada birçok
bir şey sor. Pardon, ses çakıştı. Doruhan, sana soracaktım da geç kaldım. Sence FAA, yani şöyle şeyler de var bildiğin gibi, işte amacı engellemek, Elon Musk'ı yavaşlatmak gibisinden hani şeyler de var. Sen buna katılıyor musun, yoksa adamlar gerçekten yapması gerekeni mi yapıyor?
Biz bunu Doğukan'la zamanında bayağı yani tartışıyorduk işte, yapabilirler mi acaba, bir hani Blue Origin gibi bir Jeff'le bir şeyleri var mıdır hani yavaşlatalım. Ben pek düşünmüyorum, hatta Doğukan da pek düşünmüyor bunu.
Kesinlikle.
Yani o tartışmanın sonunda buna var.
Güzel.
Bir burayı bir izleyelim. Sonra FAA'den devam edebiliriz. Atmosfere girdikten sonra Starship serbest düşüşe geçecek ve bugüne kadar gördüğümüz o efsanevi olan iniş manevrasını denize inmek için yapacak. Bu inişte Hawaii'nin yaklaşık 100 kilometre yakında olacak. Aslında bu inişte bir nevi gelecekte yapacak inişleri de garanti alacak. Ve 3 Raptor motorunu kullanarak Starship denize iniş yapacak. Sonrasında da bir motora inecek.
Burada üzücü ufak bir bilgi ekleyebiliriz. Yani bu kadar başarıyla ilerledi. Başarılı bir ateşleme yapıldı. Başarılı bir şekilde denize indi. Evet, çok güzel. Hani güzel duruyor. Fakat şunu duyduk ki Elon tarafından. Ne kadar ince olsa bile SN20 hiçbir şey, ya S20 hiçbir şekilde kurtarılma planı yok. Hani gidip
en azından şu anki
planda herhangi bir şekilde kurtarma planı yok. Bakalım. Eğer iniş yaparsa belki içine suyu alıp okyanusun çok derinlerine inebilir. Ya da bilmiyoruz, belki Efe'ye gelip bir bomba atar, hani bilgiler çalınmasın, teknoloji çalınmasın diye. S20 orada patla tabii. Ve ikincisi biraz gerçek değil. Hani birazcık realistik değil çok. Ama birincisi olabilir. Hani indikten sonra geri kurtarma planı olmazsa içine su doldurup suda batırılabilir.
Aynen öyle. İşte bu uçuş için şu anda beklemedeyiz. SpaceX de hazırlıklarını sürdürüyor. Yani FAA'den izin alma kısmı, sonrasında ekipmanı yapma kısmı, test etme kısmı. Hatta şu anda Starship S20'yi test etmek üzere hazırlanıyorlar. İlerleyen günlerde ya da haftalarda SpaceX testlere başlayacak. Yani yeniden hype'ları yükseltmeye başlayabiliriz. Çünkü biz de bunun için, yani aslında evet, duyurabiliriz bence Burak abi, konuşmuştuk bunu hatırlarsan. Yani burada bunu Starship yörünge testi için acayip büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Uzay çağında yolculuk, gelecek filmde Cosmic Anafor, Ayan Tarakçı, Tek Çare Uzay başta olmak üzere diğer sponsorlarımızla beraber Starship yörünge testini bayağı büyük bir etkinlikle canlı yayınlayacağız. Yani bu yayını tam olarak ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Tarihin ne zaman netleşir diyecektim.
İşte o biraz sıkıntı, çünkü Efe'ye bağlı biraz. Yani bizim tahminimiz, ya en azından benim kendi tahminimi söyleyeyim. Ben Kasım Aralık arası olabilir diyorum en erken. Burada olabilir diyorum. Tabii ki tarihler değişiklik gösterebilir. Belki 2022'ye kayar, belki daha da öncesinde olur. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Ben sanırım biraz da optimistik yaklaşıyorum. Optimistik yaklaşırsam Eylül'ün sonu diyebilirim. Ama ondan öncesini diyemem.
Ve şöyle diyebiliriz ki Starship'in tüm yörünge, ya yer testlerini, işte kriyojenik testleri olsun, statik ateşlemeler olsun, bunların hepsini ve canlı da yayınlayacağız hatta. Bunun için birkaç kaynak bulduk. Uzun testler olacak.
Kaynaktan yani, kastın video görüntü. Kaynağı mı, haber kaynağı mı?
Görüntü video mi? Kaynağı. Haber kaynağı var zaten de. İşte görüntü kaynağı bulduk bu sefer. O kadar da kaliteli olmasa da hiç çoktan iyidir diyerek işimize yarayabilir. Bu şekilde Starship'in yörünge testinde kullanacak aracın tüm testlerini inceleyebileceğiz, izleyebileceğiz canlı olarak hep birlikte.
Şimdi özetle, bu yayını bir özetleyeyim. Sunumumuz da bittiğine göre şöyle, bizi geç izleyen, yeni yakalayan insanlar, biz bugün ne konuştuk bu yayında?
Bugün yayında ne mi konuştuk? Evet, bugün yayında SpaceX'in son 5 aydır Starship ile alakalı neler yaptığını konuştuk.
Çünkü 5 aydır bir şeyler yoktu. Sene en son kaçta bırakmıştık?
15'te uçuş olmuştu, 10. Başarılı olmuştu.
Böyle 20, 30, 40, 50 gitmiyor. Sürekli yenisini test etmiyorlar. Bir süredir bir şeyler yoktu. Bu 5 ayda neler yaptığını bugün özetlemiş olduk aslında. Güzel bir sunum olmuş bu arada. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Onun dışında da yörünge testleri başlayacağında da diyorsunuz ki onların yayınları da yapılacak zaten. Daha önce konuştuğumuz gibi.
Aynen öyle.
Sorunuz var mı arkadaşlar? İzleyicilere şimdi söz verelim. Sorusu olan varsa bu konuyla alakalı ama. Yani bu konuyla alakalı bir sorunuz varsa direkt olarak, başka bir konu değil. Starship ile alakalı olsun.
Abi, kapatayım mı? Yani kapat abi, senin başka bir şey yok.
Tamam, aşağıda. Tamam. Evet, Starship ile ilgili her şey net mi arkadaşlar, yoksa sorunuz var mı? Varsa alalım. Yoksa yavaştan yayını sonlandıralım. Doran sıkıldı zaten. Zor duruyor.
Yok abi, estağfurullah. Gayet
iyi. Tanıyoruz.
Özlemişim bu.
Şu baterini göster, baterini. Bir göster.
Kameranın setup'ını bozmak pek şöyle. ufak bir gösterebilirim.
Bak bak bak. Genç kızlar görsün. Doruhan ve baterisi. Soldaki baterisi
bateri. Var. Bir gün belki çalmak nasip olur bir etkinlikte.
Ya biz kendi intro müziğimizi yapsak ya aslında. Zor bir şey değil ha. Hiç düşündünüz mü?
Dora demişti onu da işte. Ne zaman?
Alt komşum belki çok hoş karşılamayabilir bu durumu. Ya ama olabilir. Bir üstünde çalışabiliriz. Bir nota bir ayarlanabilir.
Şimdi şu soruyu alalım. Oğuz'un sorusu. SLS mi önce uçar yoksa Starship 420 mi?
Evet, bu güzel bir soru.
Ben bir şey eklemek istiyorum.
Heh, sen de hadi.
Bu konuda ikimiz de çok tarafsız olduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Yani Doğukan'ın da
sen
hani...
Sen optimistsin bir kere,
ben
tamam mı?
Ben optimistim. Sen de biraz SLS'sin. Ben biraz SLS'sin.
Gerçekçi biriyim. Hayır bak, ben gerçekçi bir insanım. Ben işin başından beri bak ne diyorum? Aralık'tan önce uçmaz diyordum. Bak Aralık'a kadar gidiyoruz şimdi. Siz diyordunuz ki Ağustos'ta, Eylül'de uçar diyordunuz. Eylül'de geldik. Hatta Eylül'ün altındayız. Hayır bak, eğer SLS'de büyük bir erteleme olmasa SLS önce uçacak yani. Bu basit bir şey. Çünkü evet, roketin görürüz yani. Hazırlandı görürüz.
Büyük bir ilerleme var SLS'de de. Bitti sayılıyor hatta tamamlanması. Bakalım rampaya da yakın bir zamanda.
Rampaya da Kasım'a gidecek testler için. Sonrasında da Aralık'ta da uçunu görmeyi planlıyorlar en azından. Biz de öyle bir şeyler ayarlayacağız.
Özgün Hoca sormuş. Starship projesi ilerisi için proje ortağı alabilir mi? Yani bu Starship projesinde ileride bu Starship projesi demek istemiş. Bu proje için ileride yani Elon Musk başka proje ortakları alabilir mi böyle? Başkalarıyla birlikte çalışabilir mi? Aslında... Mesela Jeff Bezos'la birlikte gel abi ne ayrılıyoruz? Gel birlikte yapalım bu işi der mi?
Ayrı olmasın. İşte biraz Jeff'e bağlı ama pek sanmam. Yani NASA ile çalışır elbette. ESA ile falan da çalışır. Diğer Kanada Uzay Ajansı olsun, işte Japon Uzay Ajansı olsun, onlarla çalışır ama başka bir özel şirkette çalışır.
Türkiye Uzay Ajansı
olabilir. Yani gerekli ödemeyi yaptıysak neden olmasın? Sonuçta parası da değil mi?
Yani
Doruhan bir güldü orada ama niye güldün
Doruhan? Tamam, teknoloji satımı değil. Teknoloji satımı değil. Tamam şimdi onu şey yapmayalım.
Şu anlamda canım işbirliği illa tabii, bir şey almak değil, vermek değil. Tabii hani ki. Mesela bir üstlük, mesela atıyorum Türkiye'de bir şey kullanmak ister de bir maden mineral vardır. Misal örnek veriyorum. Kesinlikle. İlla şey düşünmeyin yani teknoloji hı-hı satacağız diye bir şey yok.
Aynen.
Olabilir. Bakalım. Ama Türkiye'ye çok olumlu bakmıyorum ben Türkiye'den bir şey olacağım. Ama NASA ile ilerleyen zamanlarda şimdi dolaylı yola SpaceX'e de olabilir. Çünkü eğer NASA Artemis programına Türkiye'yi dahil etme kararı alırsa ve Artemis programında aktif bir şekilde SpaceX'in de rol aldığını dahil edersek dolaylı bir şekilde aslında Türkiye ile SpaceX'e ufak bir ortaklığı da söz konusu oluyor aslında.
Ha şunu diyelim.
Güzel.
Bu arada NASA Türkiye ile ilgili. Sanırsak bu yıl sona doğru TUA'da yani bir şey Türk Uzay Ajansı'nın bir heyeti NASA'ya gidecek. Amerika'ya gidecek. Florida'ya falan gezmek için. Orada bir şeyler olabilir.
Gezmek için mi gidecekler?
Ya işte NASA heyetiyle konuşacaklarmış. En azından Oğuz'un yayınında Serdar hani, Yıldırım
böyle. Denize girilecek mi Florida'da? Ben ona bakıyorum. Otel masrafları.
Olabilir.
Bunlar hep dolarda da biliyorsun.
Miami Florida
güzel patlar. Gezmeye bile gidilse ben sizi gönderirdim mesela. Gençler gidin. Hadi Doğukan Doruhan mayonuzu alın abi. Gitmişken hemen orada bir görüşme gerçekleşti. Ne görüşü hakikaten? Ne hadi görüşürdünüz yani? Sizi yetkililer gönderiyor temsilen. Diyor ki Elon Musk'ın artık her şeyini biliyorsunuz. Bütün zayıflarını, bug'larını. Gidin görüşün abi şu adamla. Ne görüşürdünüz? Ne teklif ederdiniz?
Bak bu ilginç bir soru işte. Abi bu çok ilginç soru. Ne derdim? Ben de
ya bir şansın var. Yani. Kabul edem ihtimali de var. Bir şansın var. Bir soru soracaksın, bir teklifin var.
Doğukan şey teklif edebilir belki. GCA tanklarının yapılmasında hani yardımcı olabileceğini söyleyebilirim.
Hayır. Ben şey derdim. SpaceX bir şey arıyordu. İçerik üreticisi arıyordu iş ilanlarında. Belki onun için başvurabilirdim.
Sen var abi ya, yemin ediyorum müthiş yapardın ha bu işi. Biraz İngilizceni ilerlettiğinde hı-hı zaten Photoshop bilgin tartışılmaz. Gayet güzel yapardın yani.
Kesinlikle.
Hatta Türkiye temsilci sizi yapsalar çok hoş olur yani. Evet. Birazcık takip ediyorsalar.
Biraz öyle gibiyiz galiba.
Doğru, biraz daha çok takipçisi olan Barış Özcan var. Fakat Barış Özcan'ın alt başlığı olarak biz de temsilciliğe girebiliriz
belki. Doruhan sen ne sorardın?
Ben dedim.
Abi bir vatandaşlık, bir vatandaşlık verir misin derdim abi. Bir tane necik derdim.
Oğlum adama sen gitmiyorsun. Adamdan bir şey alacaksın. Adam direkt bırak. Direkt vatandaşlık istiyor ya. Evlenir misin demen lazım o yüzden. Yani Elon Musk'la evlenmen gerekiyor vatandaşlık için. Zaten double oluyor.
Abi onun kız çocuğu da yok ki, ben onunla evlenirdim hani.
De işte abi, benim evlatlık edin be ya de böyle.
Evlatlık bak, iyi fikir, aynen.
Evlatlık olabilir.
Hangi sorunu cevap verdik? Bir saniye. Mehmet'in sorusuna cevap vermemişiz.
Alalım abi.
Hemen bakıyorum Mehmet. Mehmet sorunu bir daha yazar mısın dostum? Özür diliyorum.
Ben buldum.
Ben de tamam, ben de buldum. Sen oku, sen oku.
Ben hala Starship insanlı olduğunda öncül tankı nereye sokacaklarını anlamadım. Hayır, basit aslında. Aynı yerde olacak. Sadece mürettebat modülü alta kaydırılacak. Öncül yani... tankın altında olacak.
Heater tanki gene yukarıda olsa bile hani hemen altında da şu kısmında da yani mürettebatın bulunacağı düşünülürse yani buraya bir kaplama yapıldığı zaman çok sıkıntı kalmaz bence onlara.
Çünkü aracın manevra sırasındaki şey önemli. Ağırlık merkezi önemli. Bu biraz dengeliyor. Öncül tank dengeliyor bunu. Aynen.
O da çok sıkıntı bir durum. Bakalım onların hepsinin üstesinden gelinmesi gereken önemli mühendislik problemleri. Bakalım. Ve bu SpaceX'e bunu bu gibi sorunu çözmekte çok ustalaşmış bir şirket olduğunu düşünürsek yapabilirler diye düşünüyorum.
NASA'yla çalışır mı Starship projesinde? Zaten çalışıyorlar. Starship eğer herhangi bir sorun olmazsa Artemis programında ay yüzeyine insan taşıyacak. Ay yörüngesinden ay yüzeyine insan taşıyacak. Hatta bunun için eğer şey arıyorsan ne derler? Artemis programını detaylı olarak incelemek istiyorsan bizim kanalımızda bir Artemis serisi var. Hatta geçenlerde yeni bölümünü yayınladık. Oradan izleyebilirsin. Şu an 6. bölümdeydik en son. 7. bölümde final olacak.
Bu arada İngilizce altyazılı şekilde, hatta 7 dilde de paylaşıyoruz bunu.
Azeri altyazı var bu arada.
Azerice falan.
Harbiden çok iyi.
Var, 7 altyazı yaptık
ya. Paylaşıyoruz. Hani yabancı arkadaşlarınız varsa ya da hani paylaşabileceğiniz yabancı bir ortam varsa seve seve paylaşabilirsiniz. Hani başlık da yani İngilizce şekilde. Rahatça anlaşılabilir. Hani kontrollerinde yapılıyor İngilizce altyazı. Karışan bir kısmı var mı falan. Hani yabancı arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Tabii kesinlikle. Önce Türk arkadaşlarınız önerin de.
Aynen. Kesinlikle yani sizi bekleriz kanalımıza. Yani bu tarz bir sürü yayın yapıyoruz. Özgün Hoca bir soru sormuş. Boca Chica Starbase'e ulaşım ağını araştırdınız mı hiç? Lojistik ve yolcu amaçlı uçak, tren ve karayolu bağlantılar nasıl? Starbase'e direkt olarak yok. Starbase Brownsville eyalet şeyine bağlı derler. Şehrine diye bir eyalet diye sonuçta Texas eyalet olan. Brownsville'e bağlı. Büyük ihtimalle aktarmalı olur. Mesela Türkiye'den gitmek istesek. 2-3 aktarma yapmak gerekebilir. İşte mesela Ankara'dan varsayalım. İşte Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan hadi Texas'ta Austin diyelim. Austin'den de Brownsville'dir. Brownsville'dir.
Bu arada buna eklemek gerekirse ulaşımla alakalı bir çalışma söz konusu şu anda Starbase'e. Bildiğiniz üzere şu an Starship çok apaçık bir halkın çok basit bir şekilde erişebileceği bir ortamda geliştiriliyor.
Halk açık bir yer.
Aynen. Fakat bu bazı konularda SpaceX'e sıkıntı yaratabiliyor. Mesela güvenlik konusunda ya da bir halk güvenliği bir de şirketin güvenliği anlamında iki farklı problem çıkartabiliyor.
Şimdi bir planları var. Boring Company ile şu anda fırlatma rampasının bulunduğu ana yolu iptal edip Boring Company ile sahile dolu bir tünel açmak istiyorlar. Aslında bu da güzel bir şey. Bunu yeni aldık, bunun haberini. Evet. Eğer onay alırlarsa büyük ihtimal bunu yapacaklar. Yani SpaceX kendisi bir hizmet sunacak. Bu şekilde yolda kendi şeylerini almış olacaklar.
Buna şunu da söyleyebilir. Geçmiş zamanlarda Brownsville'nin belediye başkanı diyeyim. Başkanıyla bir görüşmesi olmuş Elon'un. Yakında büyük bir duyuru yapılacağı söylendi. Bu duyurunun belki bu işte The Boring Company ile yapılacak olan bir tünel anlaşması veya yeni bir yol anlaşması, bir ulaşım anlaşması olabilir diye düşünüyorum. Yakında belki
ya bu zaten bütün ekosistemi birbirine bağlayacak yani.
Kesinlikle.
Az çok şey oluyor, belli oluyor. Evet, o zaman yavaştan yayını kapatalım. Güzel bir buse bıraktı. Bu arada evet, Gayet ikinizin de kamerası çok güzel görünüyor. Görüntüler ikinizin de iyi. Ses gelişmiş.
Taze ya.
Gayet güzel olmuş. Süper. Sevindim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Uzay Çağında Yolculuk ekibi. Oğuz'a da teşekkür ederiz. Selamlar olsun. Ben o da gelecek sanmıştım. O yüzden hani şey yapmadım ama güzel bir yayın oldu. Ben dinlemeyi seviyorum sizi. Bir sonraki yayın artık ne zaman planlarız? Konuşuruz onu. Ben boşum artık alalım. Gördüğünüz gibi.
Aynen.
Sen bir hafta daha Covid iznindeyim. Kullanın beni gençler.
Olabilir. O Hindistan yayını artık yapabiliriz.
Hindistan'la şeyi patlatalım o zaman ya. Yarın yapalım Hindistan'da. Ne zarar olur? Yani sunum hazır değil, hazırsa tabii.
Yok, sunum işte onu yapmak lazım. Sunum ayarlamak lazım. Podcast dinle.